Ayrım 33, İkinci Adam, 1950-1964, 3. Cilt, Şevki Süreyya Aydemir, sayfa 437. Teller kesik. Hava meydanından şehre gelindi. Başvekilin konuşacağı yerde gene binlerce insan birikmişti. Fakat başvekil kürsüye çıkıp da tam konuşmasına başladığı zaman anlaşıldı ki hoparlörün telleri bilinmeyen eller tarafından kesilmiştir. Böylece de başvekil kürsüden konuşmadan inmek zorunda kaldı. Belliydi ki Menderes artık sarsılıyordu. Halinde hiddetinden ziyade bezginlik göze çarpmaktaydı. Zaten Eskişehir halkı arasında da her şey gülgülistan değildi. Mesela Eskişehir'de yayınlanan Yeni Sakarya gazetesinde o günlerde Menderes'e hitap ben yazılan bir yazının başlığı şuydu: Katil. Bu yazının satırları arasında ise daha da ağır cümleler, hitaplar vardı. Bu cümleleri buraya almayacağım. Şu da vardı ki bu gazete için her nedense esaslı bir takibe de geçilmemişti. O gece şeker fabrikasında başvekil şerefine bir ziyafet tertiplenmişti. 250 kadar davetli vardı. Ziyafet bazen havasını bulur gibi oldu, bazen tatsız rüzgarlar esti. Bir aralık gene bir kısım hava subayları salonda yalnız kendileri varmış gibi misafire ilgisizlik gösterileri verdiler. Bir aralıkta başvekili telefona çağırdılar. Hızlı adımlarla salondan ayrıldı. Telefonun o bir başında Ankara'dan Refik Koraltan konuşuyordu ve başvekili İstanbul'da üniversite profesörlerinin yaptıkları sessiz protesto nümayişini haber veriyordu. Başvekil sadece "Ya öyle mi?" diyebildi ve telefonu kapayarak hemen İstanbul Örfi İdare Kumandanlığı'nı aradı. Fakat kumandanla konuşması kabil olmadı. Karşısında başka biri vardı. "Ben Örfi İdare Nöbetçi Subayı Kurmay Binbaşı Ahmet Yıldız." Başvekilin bir ricası vardı. O gün Eskişehir'deki konuşmasının gazetelerde yayınlanmamasını istiyordu. Yazılan hatıralar Ahmet Yıldız'ın cevabının biraz garip bir eda taşıdığını naklederler. "Merak etmeyiniz efendim, bugünkü konuşmalarınız hiçbir zaman gazetelerde çıkamayacaklardır." Menderes o akşam ilk ihtilacı ile o telefonda ve böylece karşılaştı. Fakat henüz gong çalmamıştı ama çalmak üzereydi. Sofraya dönen Menderes artık biraz evvelki Menderes değildi. Asık suratlı, sert, haşin ama düşünceli bir Menderes'ti. Ayağa kalktı, şu konuşmayı yaptı: "Memlekette hürriyet olmadığından bahsediyorlar. Bizim hürriyeti yok ettiğimizi söylüyorlar. Halbuki bütün hürriyetler o derece suistimal ediliyor ki sokaklarda kabadayılar en açık tahrikatı yapmakta, kendileri için en küçük bir tehlike dahi görmemektedirler. Bu kahraman profesörler 1950'den evvel neredeydiler? Bir zümre tarafından kiralanmış, bir takım kara cübbe giymiş kuklaların, aldatılmış, ifade edilmiş masum vatandaşların, milletin iradesine rağmen harekete geçmeye teşebbüs etmelerinin akıbeti elbette ki Türk milleti tarafından tayin edilecektir. Bana gelince ben sokaklarda, bulvarlarda dolaşmayı bir kahramanlık ve cesaret sayanlardan değilim. Onlar bilmeliler ki yaptıkları hürriyetçilik değildir. Memleket hayrına ihtiyar edilmiş bir cesaret tezahürü değildir. Adnan Menderes'in başvekil olarak umumi bir yerde son konuşması budur. Ama her şey onu gösteriyordu ki o günlerde onun yeri Eskişehir, Konya ve seyahatler değildi. Zaman kızgınlığın, kendini aldatmanın değil, sağduyunun dile getirileceği zamandı. Zaman karar istiyordu. Gong çaldı. 26 Mayıs 1960 günü ve akşamı İstanbul ve Ankara İhtilal Komiteleri arasında gergin çatışmalar günüdür. İstanbul İhtilal'in hemen ilanını bekliyordu. Her saniye radyonun başında gongun çalması bekleniyordu. Ankara'dan ise henüz hazır değiliz deniliyordu. İhtilal bir gün ertelenmişti. Böylece çok sinirli saatler geçiyordu. Eskişehir'deki misafirler gerçekten nezaret altında gibiydiler. Zahiri nezaket gösterileri tatsız ve şüphe uyandırıcıydı. Menderes ise hala Konya seyahati için hazırlanıyordu. Nihayet 27 Mayıs akşamı da geldi çattı ve artık ihtilalcilerin eline geçen Ankara Radyosu sabaha karşı saat 5.25'te Albay Alparslan Türkeş'in ağzından şu tebliği yayınladı: "Dikkat dikkat muhterem vatandaşlar, radyolarınızın başına geçiniz. Güvendiğiniz silahlı kuvvetlerin sesi bir dakika sonra sizlere hitap edecektir." Anons tekrarlandı ve bir dakika geçti. Sonra radyodaki ses şöyle konuşmaya başladı: "Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadiseler dolayısıyla ve kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini eline almışlardır. Bu harekete silahlı kuvvetlerimiz partileri içine düştükleri uzlaşmaz durumdan kurtarmak ve partiler üstü tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği altında en kısa zamanda adil ve serbest seçimleri yaptırarak idareyi hangi tarafa mensup olursa olsun seçimi kazananlara devir ve teslim etmek üzere girişmiş bulunmaktadır. Girişilmiş olan bu teşebbüs hiçbir şahsa veya zümreye karşı değildir. İdaremiz hiç kimse hakkında şahsiyeti müteallik tecavüzkar bir fiile teşebbüs etmeyeceği gibi edilmesini de asla müsaade etmeyecektir. Kim olursa olsun ve hangi partiye mensup olursa olsun her vatandaş kanunlar ve hukuk prensipleri esaslarına göre muamele görecektir. bütün vatandaşların partilerin üstünde aynı milletin aynı soydan gelmiş evlatları olduklarını hatırlayarak ve kin gütmeden birbirlerine karşı hürmetle, anlayışla muamele etmeleri, ıstıraplarımızın binmesi ve milli varlığımızın selameti için zaruri görülmektedir. Kabineye mensup şahsiyetlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sığınmalarını rica ediyoruz. Şahsi emniyetleri kanun teminatı altındadır. Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya hitap ediyoruz. Gayemiz, Birleşmiş Milletler Anayasası'na ve insan hakları prensiplerine tamamıyla riayettir. Büyük ittifaklarımıza veya taahhütlerimize sadığız. NATO'ya inanıyoruz ve bağlıyız. CENTO'ya inanıyoruz ve bağlıyız. Tekrar ediyoruz, düşüncelerimiz yurtta sulh, cihanda sulhtür. Türkiye dahilinde bütün garnizonlardaki garnizon kumandanları o yerin mülki ve askeri idaresine el koyacaklar ve vatandaşların her hususta emniyetlerini sağlayacaklardır. Bu tok ve tesirli sesle bu iyi tertiplenmiş, herkese emniyet veren tebliğ tekrar tekrar okundu. İstanbul Radyosu zaten yayına başlamıştı. O saatte memleket yeni yeni uykudan uyanıyordu. Radyoları duyanlar da duymayanları uyandırdılar. 27 Mayıs gecesi Harp Okulu'nda okul müdürlüğü odasında yapılan toplantıda kararlaştırılan tertipleri uygulama işi 27 Mayıs gecesi başlar. Madanoğlu ve bazı birlik kumandanları ile okul ve alay kumandanı oradadır. Madanoğlu ve arkadaşları artık teşebbüsü ele almışlardır. Harekete geçilecektir. Saat 20.30'da ise iş icra safhasına girmiştir. Okul alay kumandanı Kurmay Albay Müşteba Özden, şimdi emekli general, Harbiye alayı mensuplarının mektebin alt katındaki gazino salonunda toplanmalarını emreder. İstisnasız bütün subaylar oradadır. Müşteba Özden tıpkı bir muharebe emri tebliğ eder gibi konuşur. Arkadaşlar, yarın hükümeti devireceğiz. İhtilal yapacağız. İsteyen gelir, harekete katılır, isteyen gelmez. Fakat gelmek istemeyenleri dışarıya bırakmam. Burada kalırlar. Gelmek istemeyen var mı? Kumandan bu arada iki subaydan şüphelidir. Onlara açıkça sorar. Siz de katılacak mısınız? Albayım, niçin bizden şüphe ediyorsunuz? Elbette katılacağız. Kumandan memnundur. Sancağı kendisine teslim edilen alayında demek ki bir ayrılık yoktur. Ondan sonra emirlerini vermeye başlar. Bütün öğrenciler resmi elbiselerini giyeceklerdir. Çünkü kıta ve talim kıyafetleriyle onların erlerden farkı yoktur. Halbuki halkın onları ilk görüşünde bu ihtilal için sokak lara akanların harbiyeli olduklarını anlamalarının psikolojik bir manası vardır. Kumandan bunu düşünmüştür. İşin ondan ötesi malum. Herkes silahlanacak, kendi bölüğünde yerini alacak, gruplar, postalar şehre akacaktır. Öyle de olur. Harp okulunun o günlerdeki ruh birliği ve disiplini için çok dikkate şayan olan şudur ki bu hava ve işin bu neticeye varacağı nice günlerden beri bilindiği halde harbiyenin bu sırrı dışarıya sızmamıştı. Artık gong çalmıştı, ihtilal başlamıştı. Hatta buna bu haliyle ihtilal bile denemezdi. Belki bir beyaz ihtilal, hatta belki de sadece geçici bir hükümet darbesi. Ama şu da olmuştu ki artık eski iktidar yoktu ve başlayan gelişmenin nelere gebe olduğu hakkında ise hiçbir şey söylenemezdi. İhtilal ve sonrası. 27 Mayıs ihtilali bizim yakın tarihimizin önemli bir hadisesidir. Bu hadise lidersiz, teşkilatsız, programsız bir genç kurmay kadrosunun eseri görünmekle birlikte bugünkü anayasayı ve bugün içinde yaşadığımız önemli müesseseleri getiren odur. Bu anayasa ve bu müesseselerle onların yarattığı hava ise sosyal, ekonomik ve politik sonuçları itibariyle memleketimizin gidişatına gerçekten çok yönlü etkiler yapmaktadırlar. 13. İsmet Paşa uyandırılıyor. İnönü ihtilalin olacağını sezmiş miydi? Elbette. Zaten başkentte az çok uyanık olanlardan bunu sezmeyen yoktu. Hatta ihtilal günü için tarihler bile belirtiliyordu. Bu arada siyasette hiç ilişiği olmayan yaşlı bir aile kadınının ihtilalden az önce 26 Mayıs'ta ihtilal olacak bir sözlerini daima hatırlarım. Sonra anlaşıldı ki ihtilal için evvela hakikaten 26 Mayıs tarihi seçilmişti. İnönü'nün sezgileri tabii esaslıydı. Ama onun bazı endişeleri de vardı. Metin Toker, İnönü'nün bir gün dalgın ve düşünceli şöyle konuştuğunu yazar. Asker ihtilal hazırlıyor. Bunu görmemek imkansız. Fakat hareketi Mehmetçiği kullanmadan yapmak lazım. Bakalım onu nasıl tertipleyecekler. Metin Toker, İsmet Paşa ile 10 yıl, cilt 1 ve 3. Menderes'in Eskişehir'de konuştukları İnönü'de bazı şüpheler yaratmıştır. Menderes'in tahkikat komisyonunun vazifesinin sona erdiğini ilan etmesi onun dikkatini çeker. Öyle ya, komisyon daha çalışmaya başlayamamıştır ki vazifesi sona ermiş olsun. Şu halde bir tertip var. Mesela komisyon raporunu tamamladı, meclise verdi diyebilirler. Ve bu raporda mesela Halk Partisi için kim bilir ne kararlar alınmış olabilir. Paşa bu endişesini Adnan yeni bir tertip peşinde, aklınca vazit kazanacak şeklinde yorumlar. Adnan yeni bir tertip peşinde, aklınca vakit kazanacak şeklinde yorumlar. 27 Mayıs gecesi ise Daha da işli bir hali vardır. Memleketin üstündeki bulutlar artık koyulaşacağı kadar koyulaşmıştır. O günlerde Ankara'da Ayten Sokağı'ndaki evde otururlar. Çankaya'daki büyük pembe köşk o günler için fazla geniştir, kullanışsızdır. Tam Doğan Meydanı'nı çeviren Bahçeli Mahalle'nin Ayten Sokağı'nda damadı ile evleri yan yanadır. Bu evler küçük, basit bahçeli evlerdir. Bahçeleri de müşterektir. 27 Mayıs gecesi misafirleri yoktur. Gece geç vakte kadar damadı ile oturur. Her şeyden konuşurlar. Vakit ilerleyince bahçeye inerler. Damadını evine geçirirler. Onun koluna girer, bir müddet yürürler ama İsmet Paşa gene dalgındır. Sonra ağzından ihtilal kapımızda sözleri dökülür. Sonra damadını yanağından öper. Onunla işli bir hava içinde ayrılırlar. Paşanın son sözleri şunlardır. Yalnızsın, biraz okur yatarsın, Allah rahatlık versin. O gece sabaha karşı İnönü yatağından ihtilal oldu haberiyle uyandırılacaktır. Her şey onu göstermiştir ki İnönü'ye İhtilali önceden kimse haber vermemiştir. İhtilalin gününü, saatini bilmiyordu. Ama Toker'in yazdığı gibi DP iktidarının sonunun bir ihtilalle geleceğini biliyordu. Bu sezgide şaşılacak bir şey yoktur. Bizzat DP ileri gelenlerinin nice niceleri de son zamanlarda aynı sezgi içinde değiller miydi? Ayten Sokağı'ndaki eve ihtilalin haberini evvela komşu evlerden bir doktorun hanımı verir. Telefonla Toker'i uykusundan uyandırır ama Ayten Sokağı'ndaki ev vakitli vakitsiz olmadık telefonlara alışıktır. Evvela bu haber de onlardan biri sayılır. İnanılmaz, önem verilmez ama karşı taraf ısrar eder. Askeri birlikler Çankaya'yı zapt ettiler. Reisi Cumhur ve Koraltan tevkif edildiler. Haberiniz olsun. Sonra başka haberciler de işi doğrularlar. İhtilal oldu, hükümet devrildi. Ve son telefondaki ses konuşmasını şöyle tamamlar. Mutlu olsun, kutlu olsun. İş ciddileşmiştir. Haberin İnönü'ye ulaştırılması lazımdır. Çünkü Toker daha pencereden bakınca görür ki evleri kordon altındadır. Tuğgeneral Gani Güvener'de ihtilal merkezinden aldığı emir üzerine bu evleri muhafaza altına almıştır. Eski iktidarın oraya diktiği polisleri de silahlarından tecrit etmiştir. Ama haberin paşaya ulaştırılması pek kolay olmaz. Sabaha karşın o saatinde evin zilini duyurmak kolay değildir. Nihayet paşanın eşini Fevzioğlu telefonla uyandırabilir. Kayınvalidesi Metin'i çağırır ve paşayı beraberce uyandırırlar. Paşa yatağının üzerine oturur ve verilen haberleri dikkatle dinler. Muhafız generalden öğrenilebilenler kendisine naklonulur. Gece harp okulu harekete geçirilmiştir. Komandolar şehri işgal etmişlerdir. Esaslı bir mukavemet olmamıştır çünkü muhafız alayı da ihtilalcilerin emrindedir. İnönü sorar. Ordu nerelerde, ne dereceye kadar hakimdir? Bu soruya o sırada bilinenlerden başka bir bilgiyle cevap verilemez. Paşanın öğrenmek istediği bir nokta daha vardır. Paşa harekete kimin kumanda ettiğini öğrenmek ister. Fakat o sırada hiçbir isim bilinmez ve şöyle cevap verilir. Herhalde bir orgeneraldir. Acaba kim olabilir? Bu sualin cevabı o gün ancak akşama doğru öğrenilecektir. Çünkü o sabah hatta ihtilalciler de henüz bir başbuğ bulamamışlardı. Hülasa İsmet İnönü'nün evinde harbi merkezdeyken o sırada Ankara Radyosu'nun dikkat dikkat anonsu başlamıştır. Türkeş'in tok, tesirli sesi ilk tebliği okumaktadır. Paşa giyinir, tıraş olurken Metin tebliği dikkatle not eder ve hemen paşaya yetiştirir. Paşa, bilhassa demokrasi prensiplerine sadık kalınacağı vaadiyle dış politika üstündeki cümlelerden ferahlar. Dikkatli davranmışlar. Ondan sonra İnönü'nün evinde günün hayatı başlar. Arkadaşlar koşarlar, gelirler. Olayları herkes kendince yorumlar. Mahallede halk evvela pencerelerde görünür. Sokağa fırlayanlar da olur. Daha sonra da İnönü'nün evinin önü, sokağa çıkma yasağına rağmen Ankara'nın çeşitli semtlerinden koşup gelen meraklılarla dolar. Muhafız kumandan ne yapacağında tereddütlüdür. Bu arada subayların ziyareti de başlar. Her gelen İnönü'nün elini öpmek ister. O gün bu evi ziyaret edenler arasında Alparslan Türkeş'in de olduğu Metin kitabında Türkeş'ten naklen anlatır. Nihayet komite adına geldiğini söyleyen bir subay paşaya bir mesajı olduğunu bildirir. Onu da paşanın yanına alırlar. Gelen daha sonra albaylıktan emekli olan Emin Aytekin'dir. Paşa Aytekin'in verdiği mesajı dikkatle dinler. Bu mesaja göre ihtilal komitesi İnönü'nün dışarıya çıkmamasını, tezahürata vesile vermemesini ve bir demeçte bulunmamasını sureti katiyede istemektedir. Ve subay bunları çalımlı, yukarıdan konuşan bir eda ile tebliğ eder. İhtiyatlı bir insan olan İnönü bunları zaten istense de yapmazdı. Tebliğ biraz garipti. Subay gidince yanındakilere şöyle söylendi. Bizimle bir ilişkileri olsun istemiyorlar demek. Albay Aytekin'in bu tebliği İnönü'ye komitenin kararı ile mi, kendi düşüncesine uyarak mı yaptığı biraz ihtilaflıdır. Ama o sırada zaten bir komite belirmemişti. Çünkü Aytekin'in ziyaretinden şu da anlaşılmıştı. Komitenin bir başı yoktu henüz. Hatta bir merkez de pek kurulamamıştı. Aytekin'e göre iş şuydu. Komitenin mensuplarının adları açıklanamayacaktır. İhtilali idare edenler isimsiz kalacaklardır. Görevlerini bitirerek kıtalarına döneceklerdir. Yapılan hareket ordunun ortak malıdır. Ordu kahramanlar yaratılmasını istememektedir. Öyle sanıyorum ki ihtilalin ilk zaafı o gün bu lider yaratmamak gibi ihtilal kavramına ve halk psikolojisine uymayan bu yanlış düşünceyle başlamıştır. Halbuki her ihtilal bir öncü kadro, bir lider hareketidir. İnsanlar ihtilallerin programlarından ziyade liderlerinin arkasından giderler. Bu konuya ayrıca döneceğiz. Böylece o gün nihayet saat 16'da bütün Türkiye'de silahlı kuvvetlerin memleket iddiasına el koyuşu tamamlanmıştı. Aynı gün Orgeneral Cemal Gürsel İzmir'den gelmiş, iş başına geçmiş, gene saat 16'da radyoda yaptığı konuşma ile şahsını ortaya koymuştu. Bu konuşmasında Cemal Gürsel şunları söylüyordu. Bir aydan beri memlekette cereyan eden ve milleti korkunç buhranlara sürükleyen hadiseleri biliyorsunuz. Bu gidişin memleketi kanlı bir kardeş kavgasına götürmekte olduğunu her aklı başında vatandaşın takdir edeceğine kaniyim. Vatanımızın bu şuursuz politika ihtirası yüzünden maddeten ve manen perişanlığa sürüklenmesi vicdan sahibi bütün vatandaşları dilhun etmiştir. Bu hal nereye kadar gidecek ve bu feci akıbete hissiz ve alakasız seyirci mi kalmak lazım? İşte vatandaşlarım, bu ahvali ıstırap içinde aylardan beri düşündüm ve bu zevata çıkar yolları gösterdim. Fakat onlar kapıldıkları politika ihtiraslarının şuurlarına verdiği bozukluklar dolayısıyla dinlemediler. İşi zorla yürütmek sevdasına düştüler. Bu sırada böyle bir idarenin, böyle bir hareketin olabileceğini tasavvur etmek, Türk milletini hissiz bir sürü olarak kabul etmek demektir. Cemal Gürsel beyanatını, "Bana inanınız, bana güveniniz" sözleriyle tamamlar. Harekete karşı geleceklerin asla müsamaha görmeyeceklerini bildirir. Zaten memleketin herhangi bir yerinde bir reaksiyon görülmez. Cemal Gürsel telefonda. İhtilal karargahının İnönü ile ilk teması ise ertesi günü ve erken saatlerde oldu. Kahvaltı saatinde telefon çalar, açarlar. Telefonun öte başında Cemal Gürsel'in yaveri vardır. "Sayın Orgeneralim, Sayın Paşa'mızla görüşmek istediğini haber verir." İsmet Paşa telefonun yanına gelir, yaver telefonu bağlar. Cemal Gürsel telefonda tane tane konuşur. "Sayın Paşam." "Buyurun Paşa Hazretleri. Size karşı kusurluyuz paşam. Hareketimizi size önceden haber vermedik. Fakat haber verseydik bizi bundan caydırmak isteyeceğinizi biliyorduk. Yapacak başka bir şeyimiz kalmamıştı. Bizi affetmenizi rica ediyoruz. Emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur Sayın Paşam." İnönü kendisine bir gün böyle hitap edecek insanların bu topraklarda yaşadıklarına herhalde daima inanmıştır. Fakat duyduğu sözler ona da dikkat vericiydi. Mukabelesi işten oldu. "Memleket ve millet için hayırlı bir iş yaptınız, büyük bir iş yaptınız. Mutlu ve uğurlu olmasını dilerim. Başarınız için asıl ben sizin emrinizdeyim. Paşa Hazretleri, ben sizi anlıyorum. Ne zaman bir arzunuz olursa emrinize amadeyim." Cemal Gürsel teşekkür eder. Bu teşekkür sözlerinde bir rahatlama ve ferahlık ifadesi vardır. İsmet Paşa daha birkaç söz söyler, ilk konuşma böyle biter. Kahvaltı sofrasına dönünce hislerini özetler. Gayet saygılıydı. Nasıl bir havada olduklarını teşhis koymak henüz güç. "Hem benim desteğime kendilerini muhtaç görüyorlar, hem benimle açık münasebetleri olsun istemiyorlar. Bakalım, göreceğiz." Biraz düşündükten sonra şunları ilave eder. "Fakat kendilerine bütün yardımı yapacağım. İyi niyetlidirler ve işlerinin güçleştirilmemesi lazım." İsmet Paşa kendi başına olsaydı bu geçen sahneleri anlatmazdı sanıyorum. Fakat Metin Toker'in orada hazır bulunuşu ile bu enteresan konuşmalar siyasi edebiyatımıza mal edildi. Topçu Yarbayı Salih Yakal, Albay Müşteba Özden'in hatırlatması üzerine Birlik Komitesi tarafından İnönü'nün evine yerleştirilmişti. İsmet Paşa bundan faydalandı. Çünkü evin etrafı gece gündüz bir miting yeri gibi kalabalık oluyordu. Salih Yıkal eve kabul edilecekler hakkında iyi seçmeler yapabiliyordu. İsmet Paşa ikinci gün de evden çıkmadı. Parti arkadaşlarıyla meşgul oldu ve bir tamim hazırlayarak komitenin müsaadesiyle bunu teşkilata yayınladı. Çünkü komite parti faaliyetlerini yasaklamıştı ve bu müsaade lazımdı. Tamim şöyle başlıyordu. "Şanlı Türk ordusu memleketi maddi ve manevi çöküntüye götüren, açıkça anayasa dışı baskı idaresine son vermiş, milletin mukadderatını eline almıştır." Ondan sonra genelge, Cemal Gürsel'in ilk tebliğini ele alarak onu destekliyor, vatandaşların serbest, dürüst, eşit seçimleri sükun içinde beklemelerini tavsiye ediyordu. İhtilal idaresinin ilk kabinesi o gece ilan edildi. Yeni rejim kurulmuştu. Devlet ve hükümet başkanlıklarını Milli Birlik Komitesi ile beraber Cemal Gürsel üzerine almıştı. Milli Savunma Bakanlığı da üzerindeydi. İnönü'nün yeni devlet başkanına tebrik ziyareti 29 Mayıs 1960 saat 16.30'da yapıldı. Gürsel, İnönü'yü odasının kapısında karşılar. Bu oda baş vekalette Adnan Menderes'in çalıştığı odaydı. İki şef burada 20 dakika kadar baş başa kalırlar. Bilindiğine göre bu konuşmada İnönü Cemal Gürsel'e başlıca 4 tavsiyede bulunur. 1. Orduya hakim olmak. 2. Kendi aralarında bölünmemek. 3. Seçimlere bir an evvel gitmek. 4. Dış siyaset ve dış münasebetler üzerinde durmak. Gürsel'in o zaman bu tavsiyeleri önemsiz ve belki de yersiz bulduğu da bilinmektedir. Ama çok geçmeyecek ve komite içinden parçalanacaktır. Gene bir süre sonra ordunun kontrolü elden çıkacak ve Silahlı Kuvvetler Birliği adında bir teşekkül, ordunun en yüksek kademedeki elemanlarını da içine alarak Milli Birlik Komitesi'ni kontrolü altına alacaktır. Dış münasebetlerde Amerikan müdahalesi kuşkusu ise ihtilalcileri daha ilk günlerde oldukça tedirgin edecektir. Seçimlerin hikayesi ise malumdur. Ertesi gün 30 Mayıs 1960'ta ise Gürsel, Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Selim Sarper'i İnönü'ye gönderir. İnönü'nün evindeki kitaplıkta onların aralarında ve baş başa konuşmaları 2 saat kadar sürer. Sarper bu konuşmalara ait hatıralarını açıklamamıştır. Konuşmaların mihverini dış siyasetin teşkil etmiş olacağı tabidir. 5 Haziran'da Devlet Bakanı Amil Artus Paşa'yı ziyarete gelir. Ondan sonra İnönü'nün Gürsel'le temaslarına karşı komite çevresinde bazı hoşnutsuzlukların doğduğu seziliyordu. Nitekim İnönü'nün bayram ziyareti teşebbüsü netice vermedi. Ve Gürsel'in İnönü ile Heybeliada'daki evde Agasi Şen'le beraber adeta kaçamak bir ziyareti ancak 6 Ağustos'ta mümkün oldu. Fakat o günlerde komitenin daha ziyade dış münasebetler bahsinde tereddütler geçirdiği bilinen bir şey. Saf idealizm ve ihtilallerin kanunu. Gürsel hakkında ihtilalin mantığı eserimizde tahliller vardır. Gürsel 28 Mayıs'ta bir basın toplantısı yaptı. Kendisine çeşitli sualler soruldu. Bazı sual ve cevapları verelim. Bu hareketi yaparken İsmet Paşa ile mutabakatınız oldu mu? Asla. Bütün memleket bilmelidir ki hiçbir politikanın esiri olmayacağım. Esasen şu kanaatliyim, İsmet Paşa'ya daha evvel bu meseleyi açsaydım, yapma diyecekti. Bu hareket milli harekettir. Kendisine paşam bu hareketi daha önce size bildirseydik tecviz etmezdiniz dedim. İsmet Paşa güldü ve muvaffakiyetler dilerim dedi. Seçimlere ne vakit gideceksiniz? Ben 3 ayı geçmemek kararındayım. Seçimlere iştirak edecek misiniz? Hiçbir seçime iştirak etmeyeceğim. Bir vatandaş olarak kendi köşeme çekileceğim. Ordudan istifa edecek ve politikadan ayrılacağım. Ben bu harekete sadece memleket için giriştim. Sabık başbakanla arkadaşların mahkeme tarzı nasıl olacak? Onlar hakkında mahkeme kararını milli iradenin mümessili bulunan yeni meclis verecektir. Eğer yeni meclis mahkeme lüzumunu hissederse mahkeme edileceklerdir. Takdiri yeni meclise bırakıyorum. Cemal Gürsel her vesilede diktatör olmayacağını söylüyordu. İhtilalin icra prensipleri diyebileceğimiz yakın hedefler üstünde de İstanbul'da binbaşı Ahmet Yıldız'la Yarbay Orhan Kabibay beyanatta bulunmuşlardı. 4 prensip işaret ediliyordu. 1. Hiçbir siyasi partiyi tutmamak ve desteklememek. 2. Teşebbüs ettiğimiz harekette kan dökmemek. 3. Yapılacak hür bir seçimle tecelli edecek milli iradeyi iktidarı devretmek. 4. Dış taahhütlere ve bağlantılara sadık kalmak. Hülasa ihtilalciler pek saf bir hava içindeydiler. Fakat ihtilalin rüzgarları onları bu saf idealizmin havasından pek çabuk ayıracaktı. Çünkü her ihtilalde ihtilalcinin ruh saflığı kadar bizzat ihtilalin kanuniyetleri de hükmünü yürütür ve her ihtilal aslında haşim bir tasfiye hareketidir. 33. ayrımın sonu sayfa 453.